Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'de 7. ortak devriye gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bingöl'de teröristlere ait uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda meydanlar ilk kez boş kalacak. Bayram evlerde kutlanacak ama coşkusundan bir şey kaybetmeyecek. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 100'den fazla ülkeden sendikacıların katılacağı bir telekonferans düzenleneceğini söyledi. Ve işçileri sosyal medyada buluşmaya davet etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere adliyeye gitti. 1 milyon yazılımcı projesine ilgi yoğun. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, projeye bir haftada 451 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. %8,2 olan yıl sonu enflasyon beklentisi %7,4 olarak güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu, turizm sektörünün yılın ilk 3 ayına ait verilerini paylaştı. Turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, İspanya ve diğerleri. Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 57 ülkeye yardımda bulundu. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci tıbbi malzeme yardımı da gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e de yardım uçağı gönderilecek. Koronavirüs dünya genelinde 3 milyon 220 binden fazla kişiye bulaştı ancak virüsü yenenler hızla artıyor. İyileşenlerin sayısı 1 milyonu geride bıraktı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228 binin üzerinde. Avrupa'da 1 milyon 347 binden fazla kişi virüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bine yaklaştı. Can kaybı ve vaka sayısındaki düşüş de sürüyor. Avrupa genelinde iyileşenlerin sayısı 483 bini aştı. Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta sayısı 1 milyon 30 bini geçti. Can kayıpları da hızla artarak 60 bine yükseldi. 120 binden fazla kişinin ise iyileştiği rapor edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bir cenaze evinin önünde iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu. Yetkililer cenaze evinde yer olmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti. NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopter İyon Denizi'nde düştü. Helikopterin enkazı İtalyan karasularında bulundu. 6 kişilik mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.
Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takvim yapraklarımız 30 Nisan 2020 Perşembe'yi saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Hayatın Sesleri'nde yine ilginizi çekecek konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. 15.55'e dek sürecek yayınımızı Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim, 11 ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının bugün 7. günündeyiz. Cenab-ı Allah'tan bu ayın tüm İslam alemine, siz kıymetli dinleyicilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyor. Hep birlikte bayram sabahına kavuşmayı umuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam alemi bu yıl buruk bir Ramazan yaşıyor. Camilerimiz kapalı, cuma namazlarını ve teravih namazlarını eda edemiyoruz. Akraba ve komşularla iftar da yapamıyoruz. Büyüklerimiz nerede o eski Ramazanlar diyorlardı bize. Geçen yıl söylendiğinde gülerdik hatta buna. Ama şimdi sahiden söyleniyor. İnanıyoruz ki o günler de geçecek, bu günler geçecek, tekrar o eski güzel günlere döneceğiz. Efendim biz burada hep konuklarımızla konuşuyoruz. Biraz da sizlerden konuşalım mı? Ne dersiniz? Bu zor günlerde mübarek Ramazan ayında neler yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Adınızı, soyadınızı, bize dinlediğiniz yeri belirterek mesajlarınızı gönderin. Biz de yayınımızı sizin mesajlarınızla okuyarak geçirelim. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adresimiz Hayatın Sesleri. Bugün bir esma bir dua köşemizde Allah'ın 99 isminden biri olan El-Melik ismini dinleyeceğiz. Ardından telefon bağlantımız olacak. Faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle ihtiyaçlarını onlar adına karşılamak isteyen yardımseverleri bir araya getiren dört güzel yürekli insanın kurduğu platform. Bir komşu. İnsanlığa çok güzel bir örnek, bir yardımlaşma hareketi. Bir komşu platformu kurucularından Emrecan Durmaz yayınımızda olacak. Tarihte ilginç vakıflar köşemizde Osmanlı tarihindeki ilginç vakıflardan biri olan hastalara ilaç yapan vakıf hakkında bir hikaye dinleyeceğiz. Yayınımızın sonlarına doğru Huzur Hayat köşemizde Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Ramazan ayını ve sorumluluk bilincini konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir esma bir duayı dinliyoruz şimdi.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Ebede eriştir beni, gün senin, yokluğa düşürme beni, an senin, darlık verme kalbime, mekan senin, dünya çölünde yolcuyum, fakrım sınırsız, ihtiyacım hadsizdir, mülk senindir, sensin malik, sana muhtacım. Başkalarına dilenci olmaktan kurtar bendeni. Her an her şey elimden çıkıyor, biliyorum. Sevdiklerim fanidir, görüyorum. Sermayem tükeniyor, yokluğa düşüyorum. Sahibim sensin, ben bana yetmiyorum. Gün be gün eriyorum. Mülkünden çıkarma beni. Sen öylesine paksın ki seni takdis edenlerin takdislerine, seni tesbih edenlerin tesbihlerine ihtiyacın yok. Ne güzellik ederseniz güzelliği kendinize, ne kötülük ederseniz zararı boynunuza değişine itirazım yok. Öylesine pak tutarsın ki alemi, her an her şeyin yapılıp yıkıldığı göklerde hiçbir enkaz ve süprüntü bulunmaz. Öylesine temiz tutarsın ki yeryüzünü, ölüm kalım çarkları işlerken, gelenler de gidenler de hiç durmazken hiçbir yeri kir tutmaz. Öyle pak eylersin ki işlerini, var yok arasında çalkalanan kainatta lüzumsuz ve yararsız tek bir iş olmaz. Her nefesimde sessizce ve kolayca temizlersin kanımı. Bana şah damarımdan da yakın olduğuna şüphe kalmaz. Sen suyu temizlik vesilesi eylersin. Senin adına akıyor olmasa su bile temiz kalmaz. Sen diledin diye toprak da temizlik sebebidir. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Kendimi sana kirsiz ve lekesiz bir ayine eylemektir emelim. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Sensin Kuddüs. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir canlı telefon bağlantımız var. Bir komşu hareketini konuşacağız. Faturalarını ödemekte zorlanan insanlarla yardım etmek isteyen insanları bir araya getiren bir platform. Bir komşu platformu kurucularından Emrecan Durmaz telefon attığımızda. Emrecan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
Biz de iyi, sağ olun. Bu korona günlerinde evde misiniz?
Evet, çok zor günlerden geçiyoruz ama evden çıkmamaya çalışıyoruz.
Evet. Allah afiyet versin. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatırız. En kısa sürede.
İnşallah.
Şimdi çok güzel bir işe imza atmışsınız. Bir komşu, yardımlaşma. Herkese örnek olacak bir şekilde bir yardımlaşma örneği bu. Yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyorsunuz. Bir komşu yardımlaşma derneği hareketi nasıl ortaya çıktı? Anlatır mısınız?
Hemen anlatayım. Biz dört arkadaş üniversite yıllarından tanışıyorduk ve sonrasında da hepimiz ayrı ayrı yönlere savrulduk. Her birimiz kendi şirketimizi kurup yolumuza devam ettik ve malum bu korona günleri geldi çattı. sokağa çıkmama çağrıları, evde kalma çağrıları yapıldı. Hepimiz de kendi evlerimize kapandık. Ancak bir yandan da içimiz bir türlü buna sığmadı içimize bu durum. Hani biz evde hiçbir şey yapmadan duruyoruz. Hı hı. Ya halbuki biz her birimiz birbirinden bağımsız kendini geliştirmiş yazılımcılar, tasarımcılar, mühendisleriz. Bir şeyler yapabiliriz, elimizde bu yetenek var. Bunu toplumla birleştirebiliriz dedik ve bir komşuyu kurma kararı aldık. İşte etrafımızda görüyorduk insanlar en temel ihtiyaçları olan faturalarını dahi ödeyemiyorlardı ve bir bir bunlara yardım etmek bizim için mümkün değildi. Ancak bir bütün herkesin bu insanlara yardım etmek isteyebileceğini düşündük. İnsanların birilerine yardım etmek isteyip ancak kime yardım edeceğini bilemediğini düşünüyorduk. Gerçekten de öyleymiş. Binlerce insan bu konuda çaba göstermeye başladı.
Evet. Bir komşuyu dört arkadaş hayata geçirdiniz. Peki sizin haricinizde bu yardımlaşma platformunda kaç kişi çalışıyor?
Biz dört kişi başladık ancak beklemediğimiz bir yoğun talebe maruz kaldık. Biz aslında sistemi ilk günlerde çok küçük bir kitleye açıp bir test yapıp geliştirerek devam etmek istiyorduk. Lakin ilk günden itibaren on binlerce liralık fatura girişi, binlerce insanın siteye hücum etmesine maruz kaldık ve ekibi bir tık daha büyütme ihtiyacına duyduk. İki kişi daha dahil ettik. İlk başta Aykut, ben, Berkan ve Ezgi'ydik. Şimdi Hasret ve Işıl da bize dahil oldu ve 6 kişilik bir ekip olduk.
Çok çok güzel. Yardım etmek isteyen ve yardım almak isteyen vatandaşlar sizlere nasıl müracaatta bulunuyorlar?
İki tarafı da kısaca açıklayayım. İlk önce yardım talep edenlerden başlayalım. Birkomsu.com veya yanlışlıkla giren olur diye biz birkomsu.com'u da aldık. İkisinden birine girmeleri yeterli. Birkomsu.com'a girdikten sonra karşılarına iki buton çıkacak. Destek ver, destek talep et. Eğer destek talep eden taraftaysa destek talep ede tıklayacaklar. İlk önce bir telefon numarası istiyoruz. Sonra telefona bir SMS gönderiyoruz. Oradaki SMS'teki kodu oraya giriyorlar ve üyeliğinin ilk aşamasını tamamlıyoruz. Sonra birkaç kişisel bilgi soruyoruz. Hanenin aylık geliri ne kadar, hanede kaç işsiniz, çalışıyor musunuz, işsiz misiniz, öğrenci misiniz, emekli misiniz? Bu verileri de sisteme girdikten sonra kişiye faturalarını soruyoruz. Telefon, internet, elektrik, doğalgaz, su, bu faturalarda abone numaralarını, fatura tutarlarını sisteme ekleyip bize gönderiyorlar. Onların yapacakları kısım burada sona eriyor. Burada sadece birkaç kısıtlamamız var. Su faturasında 100 lira, elektrik 300 lira, doğalgazda 500 lira, telefon ve internette de 150'şer liralık üst limitler var. Bunların üzeri bizim destek kapsamımızın dışında kalıyor. Bu destek kapsamımızın içerisindeki faturaları bize göndermeleri yeterli. Orada destek talep edin yapacağı kısım sona eriyor. Evet. Öbür tarafta destek veren tarafına baktığımızda da destek vermek isteyen bir kişi sisteme girdiğinde yine destek ver butonuna ana sayfadan tıklayıp bir telefon doğrulamasıyla sisteme kaydoluyor. Ondan sonra biz ona 4 farklı alternatif sunuyoruz. Destek verme yöntemi. Diyoruz ki birinci yöntemde ilçe mahalle bazlı bir arama yapmak ister misin? Burada neyi hedefliyoruz? Kendi mahallesini arayabilir. Kendi şehrinde çok yoksul insanların yaşadığını bildiği bir mahalle vardır. Orayı arayabilir. Veya kendi memleketinde köyünü arayabilir orada. İstediği bir mahalledeki veya ilçedeki faturaları listeleyip onlara bakabilir bu sistemden. Evet. Ya da ikinci bir yöntem sunuyoruz. Diyoruz ki bana en yakındaki faturayı göster. Nedir bu? Biz ilk üyelik sırasında bir konum da alıyoruz o kişilerden. Kendisine en yakınında olan komşusunun faturasını görüp biraz da aslında o komşuluk kültürünü biz geliştirmek istiyoruz burada. Çünkü biz hani komşusu açken kendisi tok yatmayan bir toplumuz veya komşu komşunun külüne muhtaçtır diyoruz. Biz birbirimiz arasında da bu dayanışmayı güçlendirelim deyip yola çıktık zaten. O yüzden de en yakın komşuyu bulabiliyor sistemde destek vermeyi talep eden kişi.
Evet.
Üçüncü bir filtremiz var. Burada da en acil faturaları göster diyoruz. En acil faturalarda da son ödeme tarihi çok geçmiş ihtiyaç sahiplerinin faturaları karşısına çıkıyor. Bu hafta itibariyle dördüncü bir filtre daha yükledik. Ne dedik? Bazı kullanıcılardan bize talepler geldi. Dediler ki biz, işte benim için en acil olan şey elektriktir, bir ev elektriksiz kalmasın diyen oldu. Kimisi benim için en acil olan şey doğalgazdır, bir ev doğalgazsız kalmasın oldu. Kimisi dedi ki ya ben internetsiz bir gün bile yaşayamıyorum. İnternet de çok acildir. Ben internet faturası ödemek istiyorum. Böyle böyle talepler gelince biz bir de şimdi en acil elektrik, en acil doğalgaz, en acil internet, en acil telefon gibi seçenekler de sunuyoruz destek vermek isteyenlere.
Evet. Vurgulamakta fayda var. Bikomsu.com'dan başvurularını yapacaklar değil mi?
Evet, aynen öyle. Bikomsu.com'a girip veya Google'a Bikomsu yazarlarsa çıkıyor zaten. Yine tüm sosyal medya hesaplarında da @bikomsu yazdıklarında bizimle karşı karşıya gelecekler.
Evet. Şu ana kadar kaç insan yardım alma başvurusunda bulundu ve kaç fatura ödendi? Elinizde istatistik var mı?
Toplam 100 bin kişilik bir üye sayısına ulaştık ve bu çok kısa bir süre aslında. Biz 13 Nisan'da yayına girdik. Bugün 30 Nisan, yaklaşık 16-17 günde bu seviyeye geldik. 100 bin kişiye ulaştı bir komşu. Bunun önemli bir kısmı destek talep eden kısmı, diğer kısım destek veren kısmı. Şu ana kadar 11 milyon TL'lik fatura destek talebinde bulundu. Bunun 800 bin TL'ye yakın bir kısmı destekçiler tarafından ödendi. Bu da yaklaşık 6500 fatura ediyor. Bu da hane sayısına vurduğumuzda aslında 6000 hanenin faturalarının ödendiğini bize gösteriyor. 6000 haneye bir komşu umut olmuş durumda şu anda.
Evet. Peki yardım etmek isteyenler bikomsu.com'a girerek yurt dışından da yardımda bulunabiliyorlar mı?
Evet. Bu bir hafta öncesine kadar hayır yanıtını verdiğimiz bir soruydu. Çünkü biz kullanıcıların destek veren veya destek alan ilk önce gerçek kişi olup olmadığını telefon SMS ile onaylıyorduk. Bu da yurt dışındaki kullanıcılarımıza ulaşmıyordu. Tabii bu konuda yurt dışındaki gurbetçilerimizden çok fazla sistem aldık. Dediler ki biz de ödeme yapmak istiyoruz, biz de destek vermek istiyoruz. Hızlıca o tarafını da geliştirdik yazılımımızın ve geçtiğimiz hafta itibariyle artık yurt dışından da destek vermek isteyenler sisteme girip kullanabiliyorlar.
Evet. Elektrik, su, doğalgaz faturaları ödeniyor. Peki bunun yanında nakdi destek veriliyor mu?
O bizim en hassas olduğumuz konuydu. Bu sistemi geliştirirken de en çok ona dikkat ettik. Biz destek vermek isteyenlerin ne bizim üzerimizden bir para akışı yapmasını istiyoruz. Çünkü bunun sorumluluğunu da almak istemeyiz ve sistemi çok şeffaf bir şekilde işletmek istiyoruz. Bu yüzden destek verenle veya destek alanla herhangi bir nakdi iletişim kurmuyoruz. Öte yandan destek verenle destek alan arasında da bir nakdi transfer olsun istemedik ve sistemi bu şekilde kurgulamadık. Fatura ödemek isteyen kişi orada faturanın abone numarasını görüyor. Kendi faturasını nasıl ödüyorsa, telefonun bankasının mobil uygulamasından ödüyordur, internet şubesinden ödüyordur. Kendi faturasını ödediği gibi o abone numarasını sisteme girip, kendi faturasını ödediği sisteme oradan faturayı bulup ödemesini yapıyor. Böylelikle ne bizim üzerimizden ne de direkt bir para transferi yapmayarak biz herhangi bir suistimalin önüne geçmeyi hedefledik.
Evet. Peki yardım edenlerle yardım alanlar birbirini tanıyorlar mı, görüşebiliyorlar mı?
Orada da şöyle bir özellik ekledik. Yardım eden kişi bazen ya bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi mi ben emin olmak istiyorum diyor. Bu durumda sistemde yardım edeceği kişinin telefon numarasını görüp arayıp konuşabiliyor. Ancak böyle bir iletişim olmadığı sürece diyelim ki siz bir destek veren tarafın, destek talep eden taraftasınız ve faturanız ödendi. Faturanız ödendiğinde sizin telefonunuza bir SMS geliyor. Ankara ilinden bir komşunuz faturanızı ödedi diye. Sadece hangi ilden veya yurt dışındaysa hangi ülkeden bu ödemenin gerçekleştiğini bildiriyoruz. Hangi ilden komşusunun ödediğini. Onun dışında destek talep eden kimin o faturayı ödediğini bilmiş olmuyor.
Evet, çok güzel bu. 6 kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz. Peki zorlanıyor musunuz? İhtiyacınız var mı çalışanlara?
Biz çalışan gibi değil, gönüllüler.
Gönüllü çalışma diyelim.
Çünkü burada hani bir ekonomik model kurgulamıyoruz özellikle. Lakin gerçekten çok zorlanıyoruz, o konuda haklısınız. Çünkü Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan ve mailden bize bütün gün mesaj yağıyor. İnsanlar çok zor durumda. Kimisi ücretsiz izne çıkartılmış, kimisi bu süreçte işsiz kalmış ve gerçekten biz o mesajlara cevap vermekte çok zorlanıyoruz. Bazen psikolojik olarak da zorlanıyoruz. Çünkü insanlar en zor durumdaki anılarını, anlarını bize anlatma ihtiyacı duyuyorlar. Bazen dertleşmek istiyorlar. Ve o durumları gördükçe ülke olarak çok zor bir süreçten geçtiğimizi görüyoruz. Ama olabildiğince yetişiyoruz. Şu anda gönüllü ağından çok biz aslında destek veren tarafına birazcık yoğunlaşıyoruz. Bütün çabamızı o tarafa yönlendirdik. Çünkü önemli bir miktarda fatura birikti. Artık bu faturaların ödenmesi, yine 800 bin liraya yakın, çok bence büyük bir miktarda fatura ödendi.
Evet,
ama
öyle.
İstiyoruz ki bunu daha da arttıralım, milyonun üzerine çıkartalım çok çabuk bir sürede. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz şu anda da.
Ya bir komşu o kadar güzel bir yardımlaşma hareketi ki, başka insanlara da bu örnek olacaktır. Tabii bunun yanında Haluk Levent'in de ahbap yardımlaşması var. İnşallah evet, sizin gibilerin sayısı artar ve pek çok mağdur insana ulaşabilirsiniz.
Umarım. Çok teşekkürler.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Emrecan Bey.
Ben de bizi duyurduğunuz, bizi daha fazla insana ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu zor günlerden hep birlikte geçip çıkacağız ve İnşallah. Tekrar eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız.
İnşallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Komşu Platformu kurucularından Emrecan Durmaz telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
İlginç Vakıflar. Hastalara ilaç yapan vakıf. Eczacı Atilla Bey'in ortaokula giden ortanca kızı Serpil, önündeki deftere hem yazıyor hem de sesli olarak tekrar ediyordu. Şifalı bitkiler uzmanına günde 4 akçe. Bitkilerin toz haline getirilmesi için çalışan 2 kişiye günde 3'er akçe. Merhem ve şurupların korunmasını sağlayan ambarcıya günde 4 akçe, hastaneye malzeme almaya görevli kimseye günlük 4 akçe. Sonra döndü. Televizyonda dizi film izleyen babasına sordu. Uf baba, akçe ne demek? Ne akçesi kızım? Nereden çıktı şimdi bu? İşte bak burada böyle yazıyor. Ödev bu. Ver bakalım neymiş şu ödev. Serpil elindeki fotokopi kağıdını babasına verdi. Atilla Bey akçe meselesinden önce yukarıdan aşağıya yazıyı okumaya başladı. Öylesine okurken elindekinin mesleğiyle ilgili olduğunu fark edince dikkat kesildi. Aa, bu eczacılıkla ilgili bir metin, dedi. Kim verdi sana bunu? Tarih öğretmenimiz. Atilla Bey kızının tarih öğretmeniyle ahbaptı. Gülümsedi. Kızına döndü. Tamam çocuğum, ben mesajı aldım. Yarın öğretmeninle görüşürüm. Ertesi gün okul bahçesinde tarih öğretmeniyle buluşan eczacı Atilla Bey, İstanbul'da kurulan Sultan Süleyman Han Vakfı hakkında konuşuyordu. Kızının öğretmeni, "Ah şaka değil Atilla Bey," diyordu. Söz konusu vakfın hastanesine daha o zaman 3 genel hekim, 2 göz hastalıkları hekimi, 2 cerrah, 1 eczacı, 2 ilaç imalatçısı, 1 şurup imalatçısı, 1 ecza depocusu, 1 muhasebeci, 1 kapıcı, 2 aşçı, 1 yemek servisi görevlisi, 4 güvenlik görevlisi, 2 temizlik görevlisi, 2 çamaşırcı ve 1 berber olmak üzere toplam 26 personel almışlar. Bunların her birinin alacağı maaşı hesaplamışlar. Atilla Bey gülümseyerek cevap verdi. Biz de tıp ilerledi diyoruz değil mi?
Efendim, Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar Hanımefendi şu anda telefon attığımızda. Aynur Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
Amin, amin inşallah. Hepimize inşallah amin. Bereketinden istifade edebilmeyi nasip eylesin.
Amin, Allah bizleri bayrama da kavuştursun inşallah.
Amin, inşallah.
Aynur Hocam, Ramazan ayı biz Müslümanlar için nasıl bir öneme sahip?
Evvelü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmak diye müjdeliyor zaten Efendimiz. Aslında sadece bizim için değil Ramazan'ın önemi baktığımız zaman. Ayet-i kerimede estağfirullah ya eyyühellezine aminu, ey iman edenler, kütübe aleykumus sıyamı kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettegûn diyor. Mealen verirsek, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Öncelikle bu ayet-i kerimeden birinci çıkaracağımız ders, Oruç öyle bir ibadet ki sadece bize, Muhammed ümmetine değil, Hazreti Adem'den itibaren gelen bütün dinlerde var olan, onlar için Allah'ın seçtiği, emrettiği, farz kılındığı bir ibadet. İkinci aşamada da neden farz kılındığını da bize anlatıyor aslında. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Umulur ki Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde bir hayat sürersiniz diyerek bu ayet-i kerime bize oruç hakkında iki temel şeyini vermiş oluyor. Herkese farz kılındı, bütün dinlerde var. Birincisi bu. İkincisi de hem böylece aslında ey kulum bu bütün insanlığın terbiye edilmesi için, irade eğitimi için, nefis terbiyesi için Allah'ın seçmiş olduğu özel bir ibadet. Sen de oruç tutmakla bütün o inananların kervanına dahil olmuş oluyorsun. Bunun müjdesini alıyoruz aslında biz burada. İkinci olarak da لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ umulur ki takva sahibine erersiniz. Umulur ki Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde bir hayat sürersiniz özelliği veriliyor. Şimdi biz oruca baktığımız zaman imsak ve iftar arasında, yani sahurla iftar arasında kişinin kendini yemekten, içmekten ve ailevi münasebetten uzak tutması olarak görüyoruz. Şimdi bu bizim aslında orucumuzun zahiri, görünen kısmı. Burada hedef olan ne? İşte bütün bu tutmayla beraber, tutmanın sadece belli zamanda imsakla iftar arasındaki açlık ve susuzluk noktasında tutma değil, ayrıca sorumluluğumuzun farkında olma noktasında bizi terbiye etmek olduğunu arıyoruz. Yani bizim oruç tutmamız, bedenimize oruç tutturmamız, farzlarını yerine getirmemiz bir zarf gibi. Asıl o zarfın içerisinde olması gereken o oruçla beraber sorumluluğumuzun, takvanın bilincine varabilmek. O oruç o zaman bizi kötü, sevimsiz işlerden, Allah'ın yasak koyduğu, insan hayatını hoş olmayan şeylerden uzak tutması, insanı düzenleyen, derleyen, dağınıklığı bir araya getiren özelliğe sahip olması gerekir. İşte o zaman Peygamber Efendimizin bize müjdelemiş olduğu orucun bizi ateşten koruyan bir kalkan olmasının müjdesine ermiş oluyoruz. Ne zaman ki oruç sadece dıştan değil de bütün bedenin tuttuğu, Rabbimize karşı sorumluluğumuzun farkında olduğumuz bir oruca dönüştüğü zaman, yani bizi takvaya erdirdiği zaman, o zaman asıl maksada, asıl hedefe ulaşmış oluyoruz.
Evet. Malumunuz dünya koronavirüs nedeniyle içine kapandı, hanelerine evet. kapandı. Bizler de evlerimizdeyiz. Vaktimizin büyük çoğunluğunu evlerimizde geçiriyoruz. Bir de bu Ramazan ayına denk geldi. Şimdi biz Ramazanlarımızda yatsı namazında işte teravihlere giderdik. Evet. Topluca iftarlar yapardık, organizasyonlar olurdu. Konu komşu akraba gelirdi, iftarlarımızı yapardık, sohbetler ederdik. Tabii bunlar artık olmuyor maalesef. Peki bu durumda, bu şartlar altında kendi hanelerimizde biz Ramazan'ı dolu dolu, şuurlu bir şekilde nasıl geçirebiliriz?
Aslında bu biraz hani bize farklı bir imtihan penceresinden bakmayı sundu Allah Teala. Sonuçta soruyu Allah Teala gönderdi. Evet, yine oruç tutuyoruz ama evlerimizde biraz daha orucun şuuruna varma noktasında kendi gönül dünyamıza karşı içinde bir yolculuk yapma fırsatı verdi. Bu kendimizi muhasebe etmek için şimdiye kadar yaptıklarımızı bir hesaptan getirmek, şimdiden sonraki hedeflerimizi Allah'ın rızasına ermek için hedeflerimize ulaşmak açısından bizim için güzel bir fırsat. Evet, teravihlere gidemiyoruz. Burada da hani sorumluluk dediğimiz şey sadece Allah'a karşı kul olma sorumluluğu değil. Onun alt başlıklarımız da vardı bizim. Ailemize karşı, akrabalarımıza karşı, yakın ve uzak komşumuza, içinde yaşadığımız topluma, bütün kainata, canlı cansız bütün varlıklara. Şu anda evden çıkmamak aslında bu sorumluluğumuzun da bir parçası. Yani takvanın bir parçasını yerine getiriyoruz biz. Niye? Biliyoruz ki evden çıktığımız zaman bu ailemizden başlayarak halka genişleyerek bir tehlike olacak. Burada orucumuzu evde tutmamız bizim sorumluluğumuzu yerine getirmemiz açısından önemli. Teravih namazı demek sadece evet camilerde kılmak, cemaatle kılmak ama aynı namazı, aynı bereketi şu anda evimizde çocuklarımızla, ailemizle beraber yaşama ortamı da var. Cemaatle namazın bereketini evimizde yaşayabilmek. Belki bu Ramazan hiç olmadığı kadar ailece iftarlarımız oluyor. Önceden anne, baba, çocuklar işte başka başka iftar organizasyonlarındayken bu ailenin ayrı bir bereketi de oldu. Olaya bir de bu yönden bakabiliriz. Evet, iftar sofralarımızı kuramıyoruz. Hani kişi iftarda yedirdiği kişi sayısı kadar, onun sevabı kadar alır müjdesine erişemiyoruz. Ama bir taraftan da şunu biliyoruz. Yani bir takım farkındalıklarımız var, kardeşlik bilincimiz var, İslam kardeşliği bilincimiz var. O iftarda ne kadar bizim için maddi şey oluşturacaksa bunu bir başkasına, fakirlere, bir takım hayır kurumlarına ulaştırabiliriz. Yani aynı şeyi farklı boyutta biz o sevabı yine alma gayretinde olabiliriz.
Evet. Ya aslında şu hadisi şerife de vurgu yapıyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Evet. Biz de evden çıkmayarak insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz.
Yani aynı Ramazan'ın bereketini farklı açılardan yine yaşayabiliriz.
Evet.
Ya sadece şekil değiştirmiş olacağız.
Evet. Şimdi sosyal medyada bazı fotoğraflar görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evin bir bölümünü, bir odasını mescit haline getirmişler. Hatta evet, duvarlarını cami figürleriyle süslemişler. İşte çocuklarıyla beraber cemaat olup namaz kılıyorlar. Bunlar çok güzel örnekler. Şimdi bir
çocuklarımıza Ramazan'ın farkındalığını öğretmek açısından gerçekten çok güzel.
Evet. Bir de bize en güzel örnek tabii ki Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirirdi?
Peygamber Efendimizin Ramazan-ı Şerif'i geçirmeden önce, daha önceden Müslümanlara hazırlık noktasında, öncelikle bu ayın rahmet, bereket ayı olduğu noktasında müjdeleriyle başladığını görüyoruz. Ramazan'ın hem bizler için günahlarımızdan tertemiz cehennemden kurtuluş noktasında müjdesini verirken, hem de ibadetin sadece şekle hapsedilip asıl özüne ulaşılmadığı zaman nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçları sadece açlık ve susuzluktan ibarettir diyerek ümmeti, sahabeyi uyardığını biliyoruz. Yani ibadeti yaparken sadece şekil açısından değil de ruhunda ne olması gerektiği noktasında bizi uyarıyor. Bir ibadet terbiyesi veriyor. Yine Allah Resulü'nün yalan söylemek, yalanla amel etmek gibi kişinin dilini tutamaması gibi durumlarda böyle bir ibadetin, böyle bir ibadet yapılması durumunda Cenab-ı Hakk'ın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifat etmez gibi uyarılarını görüyoruz. Allah Resulü'nün Ramazan geldiğinde, Allah Resulü cömertti ama Ramazan geldiğinde sanki sağanaktan yağan işte buluttan sağanak boşalırcasında ayrı bir cömertliğe dönüştüğünü biliyoruz. İbadetin her noktasında, yani orucu namazıyla, Kur'an'la beraber olmasıyla, zikirle, duayla, hayır hasenatla, fakir fukarayı gözetmekle bütün hayatına yaydığını görmemiz bizim Allah Resulü'nden bu noktada almamız gereken en güzel derslerden birisi.
Evet. Şimdi birbirimize karşı sorumluluklarımızı var. Anne babanın evladına, evladın anne babasına sorumluluğu var. Karı kocanın birbirlerine sorumluluğu var ve hepimizin topluma karşı sorumlulukları var.
Evet.
Şimdi Ramazan'da bu sorumluluk bilinci bir kat daha artıyor diye düşünüyorum. Şimdi bir de bu korona günlerinde hep evdeyiz. İşte sinir, stres, had safhaya ulaşabiliyor. Bir de oruç olunca insanlar sabırsızlanabiliyor. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir? Bir de bundan bahseder misiniz?
Aslında bizde şöyle bir algı vardır. Sanki oruçluyken daha çok sinirlenilirmiş gibi, ya asabi olunurmuş gibi bir şey varken aslında Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımız zaman o bizi uyarıyor. Hiç kimse diyor oruçluyken kötü söz söylemesin. Sakın bağırıp çağırmasın. Hatta kendisine birisi kötü söz söylese bile ona ben oruçluyum diye uyarsın. Yani ben orucun kontrolündeyim, ben nefsini kontrol etmeyi başarabildim demektir. Bizim baktığımız noktada ise sanki oruçluyken sinirlenmek ya da işte bağırıp çağırmak normalmiş gibi, tam tersine bu oruçtan elde edilmesi gereken maksat elde edilmemiş anlamına geliyor. Oruçlunun daha sakin, daha diline, gözüne, eline sahip olan kişi olması lazım. Yani sadece biz orucumuzu midemize tutturmayacağız. O orucun güzelliğinin bizim dilimizde, gözümüzde, kulağımızda, bütün organlarımızda görülmesi lazım ki hakkıyla oruç tutmuş olalım. Tam tersine orucun bereketinin aile ilişkilerini daha sıkı tutan, çocuklarımıza daha örnek olduğumuz, daha güzel günlerin geliştiği bir zaman dilimi olması lazım. Ki gerçekten oruç tutmuş olabilirim. Elimize, dilimize, gözümüze, bütün organlarımıza, daha doğrusu nefsimize oruç tutturmayı başarabildiğimiz zaman, o zaman ruhumuzu özgür bırakmış olacağız. O zaman da gerçek anlamda oruç tutmak şey yapmış olacak. Burada aslında aile ilişkilerinde evet zor bir dönem geçiriyoruz. Hiç olmadığı kadar evlerdeyiz. Belki ondan kaynaklanan normal rutinimiz bozuldu. İnsanoğlunun konforu bozulunca bir an için ne yapacağını bilememe durumu hasıl oldu. Önemli olan işte orucun bize kazandırması gereken şeylerden birisi, vaktimizin kıymetini bilirsek, günümüzü planlamayı bilirsek aslında bu günlerin ne kadar önemli olduğunu, bizim için bereketli bir zamana dönüşebileceğini de bilmemiz gerekiyor. Oruç evet, bize sınırı aşmamayı öğretiyordu. O sınırı aşmamak öncelikle en yakınımızdan başlayarak aile fertlerimize, sevdiklerimize karşı sınırı aşmamak, onları kırmamak, incitmemek, tam tersine bugün onlara karşı yaptığım davranışlar üzerinden Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim bilinci içerisinde hareket etmemiz lazım.
Evet. İnşallah bu günler bize çok büyük dersler verir. Dilimizi tutmayı, sabretmeyi en iyi şekilde öğreniriz. Ve inşallah hep birlikte bayrama kavuşuruz.
İnşallah Rabbim bir ömrü Ramazan bereketiyle yaşamayı nasip eylesin. Gerçek bayramı da cennette ulaşabilmeyi nasip eylesin.
Evet, amin. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Aynur Hanım.
Ben teşekkür ederim. Rabbim hakkımızda güzel günler, bütün biz Ramazan'ın bereketiyle bu ülkemiz ve bütün insanlık alemini bu hastalıktan da kurtarsın diyelim.
Amin. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşça
Hayırlı
kalın.
Ramazanlar. Allah'a emanet olun.
Sağ olun. Görüşmek sizler de. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar telefon hattımızdaydı. Efendim, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Şimdi sizleri bir ilahiyle baş başa bırakıyoruz ve Hayatın Sesini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لا إله إلا الله. illallah, la ilahe illallah.
Hayatın sesleri.